Ayrım 15. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 217. 2. İndus Nehri'nin yaklaşık 400 mil doğusunda Yamuna Nehri ve zengin bir şehir olan Mathura bulunmaktadır. Burada mor sarı sakallı, ufak tefek, şişman bir adam olan vali tarafından kabul edildik. Bizim berberlerimiz yaşlanan adamlara yeniden genç havası vermeye çalışırken Hintli berber fantezisiyle dikkat çekmektedir. Dört renkli bir sakal oldukça beğenilen bir şeydir. Sonuç olarak Hintli saray efradının bulunduğu bir toplantıdan daha garip bir manzara göremezsiniz. Her birinin gökkuşağını andırır sakalı, kalın tabanlı beyaz deriden ayakkabıları, parlak şemsiyeleri vardır. Vali, Kosala Kralı Pasenadi tarafından atanmakla birlikte Jarakabana Kosala'nın diğer birçok şehri gibi Mathura'nın da fiilen bağımsız olduğunu söyledi. Pasenadi'den kimse korkmuyor. Krallık parçalanmak üzere. O ise bunu umursamıyor. Peki neyi umursuyor? Yılan oynatıcıları ve kılı kırk yaranları. Bunlar da kim? Gezginler, bilge kişiler ya da onlar öyle söylüyor. Gördüğün gibi 50 sene öncesinin Hindistan'ı Protagoras ve Sokrates gibi yılan oynatıcılarının saygın olduğu ve hiçbir şeyin doğru ya da yanlış olmadığı günümüz Atina'sı gibiydi. Yaşladığımda nihayet dünyamızın nereden geçtiğini anlamaya başlıyordum. Yunanistan, Pers ülkesi ve Hindistan'ın asıl sakinleri bir süredir ailelerin tanrılarını ya da şeytanlarını kovmaya çalışıyor. Atina halkı batıl inançlarıyla birlikte hala Ari olduğundan çok az kimse devletin tanrılarını sorgulamaya cesaret ediyor. Fakat kendi özel hayatlarında ya Ari öncesi gizemli inançları ya da Pisagor gibi radikal peygamberlere veya ateizme dönüyorlar. Hindistan'da her şey daha açık. Ari tanrılarına her yönden saldırılıyor. Ruhların göçü gibi eski inançlar bir defa daha popüler hale gelmiş durumda. Köyler Ari tanrıları eski inançlarla değiştiren azizler ve zahitlerle dolu. Hatta bazı Ari kralların ormanlarda yaşamak için tahtlarını bıraktıkları, orada tefekkürle tenlerinden sıyrıldıkları bilinmekte. İnsanoğluna sadece tanrının birliğini değil, aynı zamanda gerçek uluhiyetin şartı olan ikiliği de gösterdiği için Zerdüşt'e muazzam bir saygı besliyorum. Hakikat, batıl olmadan doğru olamaz. Batılı da hakikat olmadan çürütemezsiniz. Sonuçta her insan bu ikisi arasında bir savaş meydanıdır. Demokrit benim mükemmel ışığı gördüğüm yerde bir çelişki gördüğünü söylüyor. Fakat tüm günü de sofistlerle geçiriyor. Mathura'da küçük, rahat bir ahşap eve yerleştik. Bu Ekbatana'daki Met Sarayı'nın minyatür bir örneğiydi. Ne yazık ki muson mevsiminde nemli ağaç kokusu son derece rahatsız edici oluyor. Ne kadar buhur yakılırsa yakılsın küf kokusu tüm odaları kaplıyor. Mathura'da iki hafta kaldık. Bu süre içerisinde Kosala ve Magadha krallarının elçileri geldi. Her ikisi de benden önce kendi krallıklarını ziyaret etmemi istiyordu. Zaten Kosala'da olduğumuzdan Jaraka kendimi Pasenadi'ye takdim etmenin en iyi olacağını düşünüyordu. Fakat Dara'ya yazan Bimbisara olduğundan onu Rajagriha'da beklemek zorunda hissettim kendimi. Bunun yanında Bimbisara, Dara'nın aklını başından alan demir madenlerine sahipti. Susa, o ana kadar yaptığım elçilik görevimle ilgili raporla birlikte bir haberci gönderdim. Sonra yolculuğun sonraki safhaları için hazırlık yaptım. Yamuna nehrini geçerek Ganj nehrinden aşağı Varanasi'ye inecektim. Eğer Ganj taşmışsa karadan gitmek ve hatta yağmur mevsiminin sonuna kadar Mathura'da beklemek zorunda kalacağımdan tasalanıyordum. Gerçekten de hem Yamuna hem Ganj nehirleri taşmıştı. Biz de beklemek zorunda kaldık. Yağmurlar hiç durmadan yağıyordu ve ben gittikçe umutsuzlanıyordum. Öte yandan Jaraka yağmurda sanki daha da gençleşiyordu. Yağmur bu insanlar için hayat demektir. Mathura'dayken Hindistan'da en nefret edilen ve yine de çoğu zaman korkuyla karışık saygı duyulan bir sima ile karşılaştım. Validen bana şehrin şehir tapınaklarını ve binalarını göstermesini istedim. Bana çok lütufkar davrandı. Zerdüşt'ün kim olduğunu biliyor gibi bile davrandı. Onun sayesinde bir tapınaktan öbürüne koşarak birkaç gün geçirdim. Neden rahatsız olduğumu bilmiyorum. Ari tanrıları isimleri ne olursa olsun hep aynıdır. Ateş tanrısı Agni ve fırtına tanrısı Indra vardır. Ayrıca tapınma yerleri Atosa'ya çok hoş gelen oldukça popüler tanrıçalar da bulunmaktadır. Caraka ve ben bir sabah erkenden yağmura karşı şemsiyelerle donanmış olarak pazarlara gezintiye çıktık. Sazdan sepetler içinde yılanlar bulunan bir barakanın önünde yaşlı bir adam beni durdurdu. Elinde şemsiye değil ağaçtan bir değnek vardı. Yağmurdan sırılsıklam olmasına rağmen kara gözlerini dolduran, uzun burnundan damlayan suyu önemsemiyordu. Bir an birbirimizin gözlerinin içine baktık durduk. Sakalının kendi doğal haliyle beyaz olduğunu fark ettim. Sonunda sadaka mı istiyorsun diye sordum. Yaşlı adam başını hayır anlamında salladı. Gel benimle dedi. Aksanı en üst kasta mensup bir ağırinkini andırıyordu. Pazar yerinden geçerken arkasına bakmadı. Ona itaat edeceğimizi varsaydığı açıktı. Biz de öyle yaptık. İnsanlar bize değil ona bakıyordu. Kimisi kötülüğü kovma işareti yapıyor, kimisi de ıslak şalının kenarını öpüyordu. O ise herkesi görmezden geliyordu. Bir aziz dedi Caraka alışılmış anlayışıyla. Yaşlı adamı izleyerek kalabalık dar sokaklardan geçtik. Sonunda ahşap verandasında bir dizi geniş oyun bulunduğu bir avluya ve avlunun etrafını çevreleyen büyük bir eve vardık. Bu oyuklar keşişlerin hücrelerine açılan kapılardı. Yeri gelmişken bu Hindistan'da gördüğüm ilk manastırdı. Yaşlı adam bizi uzun boş bir odaya götürdü. Sıkıştırılmış toprak döşemeye çömeldi ve bize de aynısını yapmamızı işaret etti. Yer çok nemliydi. Zaten Hindistan'ın her yeri bu berbat mevsimde aynıdır. Benim adım Gosala dedi yaşlı adam. Siz Pers ülkesindensiniz sanırım. Bana söylendiğine göre kralınız bizden hikmet öğrenmek istiyormuş. Bu güzel. Fakat bu ülkede yol açıcı, bilgi olduğunu iddia eden birçok yılan oynatıcısı olduğu uyarısında bulunmalıyım. Dikkatli olmalı ve büyük krala sadece doğru olanı bildirmelisiniz. Doğru olan nedir Gosala diye sordum incelikle. Ona doğruyu söylemekten kaçınıyordum. Sana doğru olmayanı söyleyebilirim. O zaman usta bir öğretmenin huzurunda olduğumu fark ettim. Gosala'nın kimliğine ilişkin bir fikrim olmadığını söylemeye gerek yok. Eğer olsaydı onunla birlikte olduğumuz bu tek buluşmamızdan daha çok şey öğrenebilirdim. Caynacılar insanın azizliğe hiçbir canlıyı öldürmeyerek, yalan söylemeyerek ve zevk peşinde koşmayarak ulaşabileceğine inanırlar. Bize yapmamamız gereken şeylerin listesi verilir. Bu liste ruhu ya da kısaca insanı temizlemeyi hedefleyen bütün dinlerde ortaktır. Bu arada bu ikisi aynı değildir ve bu varlığın temel ikiliğinden ileri gelir. Ruh doğrudan bilge tanrıdan gelir, beden ise maddedir. Her ne kadar birincisi ikincisini kaplarsa da aynı değildirler. Birincisi sonsuz, ikincisi geçicidir. Fakat Gosala sen caynacısın. Caraka Gosala'nın kim olduğunu tam olarak biliyordu. Evet Jainacıyım fakat kendisini Mahavira olarak isimlendiren kişiyle dostluğumu kestim. Onu 24. yol açıcı olduğu sanılıyor. Halbuki onun bununla alakası yok. Ya sen? Caraka'nın merakı uyanmıştı. Bilmiyorum, bunu önemsemiyorum da. Mahavira'yı severdim, kardeş gibiydik. Sanki tek vücuttuk. Birlikte bütün emirlere uyardık. Kadim hikmetin yolundan yürüyorduk. Sonra ben insanların unuttuğu şeyleri incelemeye başladım ve ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü şimdi neyin gerçekten doğru olduğunu biliyorum ve dinlemek isteyenlere hakikati açıklamak zorundayım. Fakat biraz önce bize sadece doğru olmayanı söyleyebileceğinizi belirtmiştiniz. Ona konuşmasına başlarken söylediği sözü hatırlatıverdim hemen. Tasdik olumsuzdan çıkar dedi Gosala. Sabırlı davranıyordu. Canlıların kutsallığa ya da nirvana'ya iyi bir hayat sürdürerek ya da bütün emirlerimize riayet ederek yaklaşabilecekleri doğru değildir. Doğru olan... Gosala bana cesaret kırıcı buldum, sert bir bakış attı. Hem sakin hem de huzursuzdu. Doğru olan her birimizin hayat macerasına bir zerre ya da hayat monadı olarak başladığımızdır. Ve her hayat monadı 84 bin yeniden doğuş yaşamak zorundadır. Başlangıçta canlı bir zerreyken hava, ateş, su, toprak unsurlarının her birinden geçip kaya, bitki ve değişik canlı türleri gibi karmaşık çevrimler yaşarız. 84 bin yeniden doğuş dizisi tamamlandığında hayat monadı serbest kalır ve uçar gider. İnanılmaz derece aptalca bakmış olmalıyım ki Gosala aniden sanki bir çocuğu memnun etmek istercesine ayağa kalktı. Kuşağından bir iplik yumağı çıkarttı ve ellerinde tuttu. Bu ipliği bir hayat monadının tüm seyri olarak düşün, şimdi nasıl yükseldiğini seyret. Gosala yumağı çatı kirişlerine doğru attı. Yumak havada tamamen açıldıktan sonra döşemeye düştü. İşte o şimdi sonda dedi Gosala. Bizim varlığımızın hikayesi de bu. Zerreden havaya, ateşe, toprağa, kayaya, çimene, böceğe, sürüngene, insana, tanrıya ve hiçliğe dönüşürüz. Sonunda takmak ve çıkarmak zorunda olduğumuz tüm maskeler yersizleşir. Zira geriye takılacak hiçbir maske kalmamıştır. İşte içinde bulunduğumuz durumun hakikati bu. Eski kardeşim Mahavira size bu sürecin erdemli bir hayat sürdürüp 5 emre uymakla hızlandırılabileceğini söyleyecektir. Bu bir yalandan başka bir şey değil. Her birimiz çevirme başından sonuna katlanmalıyız. Bunun başka bir yolu yok. Peki ama bunun doğru olduğunu nasıl biliyorsun Gosala? Hayatımı kutsal hikmetimizi incelemekle geçirdim. Bu bize yüzyıllar boyunca ilham edilen hakikattir. Bu süreç döşemenin üzerindeki şu iplik kadar açık. Onun kaderini hiçbir şey ne hızlandırabilir ne de değiştirebilir. Fakat Mahavira doğruluğu ders veriyor. Bu güzel bir şey değil mi? Caraka'da Gosala'nın uzlaşmaz kesinliğinden en az benim kadar hayrete düşmüştü. Mahavira şu haliyle gelişme içerisinde dedi Gosala. Yumuşamıştı. Hiç şüphesiz kendi ipliğinin sonuna gelmek üzere. Ayrıca bazı insanlar Nirvana'ya diğerlerinden daha yakın olurlar. Fakat iyilik ya da kötülük yapmaları hiç fark etmez. Sadece vardırlar. Yapmaları istenen şeyleri yaparlar. Katlanmak zorunda oldukları şeyleri yaşarlar ve zamanı geldiğinde daha erken değil, sona ulaşırlar. Peki dedim, ipliğin bana yakın olan ucunu kendime çekerek, belki de bunu rahatlamak için yapmıştım. Neden vaaz ediyorsun? Neden hakikati ve batılı öğretmeye çalışıyorsun bana? Çıkış kapısına yakınım çocuğum, bu benim görevim. Ayrıca bu, çıkışa yakın olduğumun da kanıtı. Bu konuda başka seçeneğim yok, mecburum, dedi gülümseyerek. İple oynamalıyım. Zerdüştü tanıyor musun? Gosala evet anlamında başını salladı. Bana anlatıldığına göre çok genç olmalı. Yaşlı adam ıslak şalını bükerek sıktı. Onu seyrederken kendimi ıslanıyormuşum gibi hissettim. Cenneti, cehennemi ve yargı gününü keşfetmek için doğru dini, kurallar bulma endişesi taşımak, aşırı gençliğin bir işareti. Bunu ona saygısızlık anlamında söylemiyorum diye ekledi. Binlerce yıl önce ben de aynı halden geçtim. Anlıyorsun değil mi? Bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Bu Gosala'nın umut kırıcı mesajıydı ve onu hiç unutmadım. Uzun bir hayat boyunca onunki kadar amansız bir dünya görüşüyle karşılaşmadım hala. Hindistan'da ona çok hakaretler edilmekle birlikte ona söylediği her sözün doğruluğuna inanacak derecede çıkışa yakın biri olarak gören çok sayıda insan vardı. Tabii ki ben bunlardan biri değildim. Bir kere pratik olarak konuşacak olursak, Gosala'nın amansız biçimde değişmez varlık görüşü hakim olsa, sonuç toplum hayatının tamamıyla çöküşü olurdu. Eğer iyi ve kötü, belli bir canlının bu açılan ip üzerindeki yerinin özelliklerinden başka bir şey değilse, o zaman söz gelimi, ipin başında bulunan biri için doğru eylemde bulunmanın gereği olmazdı. Doğru eylem olmadan da herhangi türden bir uygarlık olamaz. Hakikat batılı mağlup ettiğinde ise çok daha az kurtuluş şansı olacaktır. Öyle de olsa Gosala ve ipini düşünmeden hiçbir günümün geçmemiş olmasını çok garip buluyorum. 3. Hindistan'da birçok nehir bulunduğu halde uygun köprüler olmadığından sallar mutlak bir gereklilik olmaktadır. Bunu kabarmış Yamuna nehrini geçmek zorunda kalışımıza kadar gerçekten kavrayamamıştım. Kendimizi kötü görünümlü iki salcının merhametine bıraktığımızda Caynacıların sözde 24 kurtarıcısına neden yol açıcı ismi verildiğini daha iyi anladım. Caynacılar bu dünyayı akan bir nehir olarak görürler. Bir kıyıda doğarız. Bu dünya hayatıdır. Fakat sonra kendimizi yol açıcıya bırakırsak öbür kıyıya geçer, acılardan kurtulur ve hatta nihai rahatlığa erişiriz. Bu ruhani sal arınmanın sembolüdür. Matura'daki dünyevi sal sırıklar yardımıyla iki zayıf kurtarıcı tarafından karşı kıyıya götürülen büyük bir saldan başka bir şey değildi. Caynacılığı yeterince hiç incelemedim. Bu nedenle bu sal benzetmesini karşı kıyıya geçerken boğulanların talihsizliğini ki bunu neredeyse biz de yaşayacaktık zikrederek zenginleştirip zenginleştiremediklerini bilmiyorum. Girdap gibi hareket eden sarı sudan kurtulduk. Sanki tamamıyla arınmıştık. Sonra karayoluyla Ganj'a geçtik. Orada bizi nehrin 200 mil kadar aşağısındaki eski ve kutsal Varanasi şehrine götürecek düz taban kayıklar bekliyordu. Varanasi, Kosala Krallığı'nın sınırlı içinde olmakla beraber Magadha sınırından da çok uzak değildi. İki nehir arasındaki yolculuğumuzda kayda değer bir olay olmadı. Burada arazi düzdür ve eski ormanın büyük kısmı kesilmiştir. Kesilen yerlere pirinç tarlaları açılmıştır. Son bir asır içerisinde Ganj Ovası'nın nüfusu pirinç yetiştirmenin kolaylığı nedeniyle iki mislini aşmıştır. Muson yağmurları suya doymayan Bu bitkiyi beslemekle kalmaz, ayrıca yağmurlar kesildiğinde ülkenin düzlüğü, çiftçilerin tarlalarını her zaman derin, hızlı ve soğuk Ganj Nehri'nin sularıyla sulamalarını kolaylaştırır. Yollar gerçekten de söylendiği kadar kötüydü. Açık arazide kalın çamurlu patikaları takip ediyorduk. Ormanlık bölgede ise gündelikçi rehberlerin insafına kalmıştık. Sonuçta çalılıkların altında yılanların süründüğü ve hayret verici büyüklükteki sivrisineklerin yolcuların kanını içtiği bu sıcak, vahşi ve yeşil bölgede gereğinden fazla kaldık. Pers giysileri yüz ve parmak uçları dışında vücudun tüm yüzeyini korusa da hiç sivrisineğinin uzun iğnesi 3 katlı bir sarıktan dahi geçebilmektedir. Köy halkını çekingen fakat cana yakın bulduk. Caraka'ya göre taşra halkı eski Ari öncesi ırka mensupken şehirler Ari işgalcilerin evleriydi. İki grup nadiren karışmaktadır. Burası da aynı dedi Caraka. Dravidyen güneyde olduğu gibi. Fakat bana güneyde Ari olmadığını söylemiştin. Caraka omuzlarını silkti. Olabilir dedi. Caraka doğuştan gelen Hintli muğlaklığından kurtulamıyordu. Fakat köy halkı şehirlerden farklı bir soydan. Topraklarını ve hayvanlarını asla terk etmek istemiyorlar. Fakat bazen bunu yapanlar da çıkar diye ekledim. Çok sevilen Hint hikayelerinde büyük bir şehre giden, orada bir büyücüyle arkadaş olup kralın kızıyla evlenen ve kendini zenginlerin çok hoşlandıkları, mide bulandırıcı bir madde olan, arıtılmış tereyağı ile yağlanan bir delikanlıdan söz ederler. Rahipler de tanrılarının heykellerini bu pis kokulu yapışkan sıvı içerisinde yıkar. Varanasi, Ganj'ın güney kıyısında kurulmuş muazzam bir şehir. Buranın sakinleri şehrin dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri olduğunu söylemekten zevk alırlar. Dünya çok büyük ve de yaşlı olduğundan onların bunu nasıl bilebildiklerini anlayamıyorum. Fakat hissiyatlarını anlayabiliyorum. Babiller de şehirlerinin antikliğinden övünç duyarlar. Fakat Babil'de geçmiş devirlere ait birçok yazılı kayıt olmasına rağmen Hint şehirlerinin hiçbirinde bu derece yazılı kayda rastlamak mümkün değildir. Onlar sözlü geleneği tercih ederler. Ari fatihler yaklaşık 1000 yılı aşkın bir süredir sözde ilahi hikmetlerine ait şarkılar ve ilahiler okumaktadır. Bunlara vedalar ismi verilir. Vedaların dili çok eskidir ve diğer hiçbir modern lehçeye benzemez. İlk Perslerin konuştuğu da muhtemelen aynı Ari diliydi. Çoğu öykü yaşlı adamların pazar yerinde hala okudukları Pers öykülerine benzer. Aynı türde kahraman ve canavarlardan, karmaşık savaşlardan ve ani ilahi esinlemelerden söz ederler. Oldukça garip olarak anılan Hint tanrısı çoğu zaman ateş tanrısı Agni'dir. Brahmanlar bu ilahileri özenle korumaktadır. Fakat Brahmanlar içinde de oldukça geniş bir ihtisaslaşma söz konusudur. Kimi Brahmanlar söz gelimi Tanrı Mitra ile yahut Rama gibi yarı tanrısal kahramanlarla ilgili vedalar konusundaki uzmanlıklarıyla dikkat çekerken, kimileri de kurbanların usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetler. Brahmanlar en yüksek Ari sınıfını oluşturmakla beraber savaşçılar onlarla eğlenirler ve hatta alt sınıftan olanlar bile onlarla şarkılarda ve tiyatro oyunlarında açıkça alay ederler. Brahmanların tembel, yozlaşmış ve dine saygısız oldukları düşünülmektedir. Bütün bunlar bana ne kadar da tanıdık bildik geliyor. Persler de Mecusileri böyle tanımaktadır. Ancak Brahmanların hizmet ettiği tanrılar geniş halk kitleleri tarafından çok ciddiye alınmaktadır. Agni, Mitra, Indra'nın özellikle daha sıradan Ari sınıflar arasında birçok bağlısı vardır. Dünyada hiç kimsenin iç içe geçmiş Hint dinlerinin bütün karmaşıklıklarını anlayabildiğine inanmıyorum. Zerdüş, tanrılarla ilgili oldukça benzer bir karmaşa ile karşılaştığında hepsini şeytan olarak reddetti ve onları kutsal ateşe süpürdü. Ne yazık ki onlar duman olarak geri dönmeyi sürdürmektedir. Şiddetli yağmur altında Varanasi'nin ortasında bir yerdeki tahtı iskeleye yanaştık. Şehrin valisine gelişimiz haber verilmişti. Tepeden tırnağa ıslanmış bir memur heyetince karşılandık. Güvenle kıyıya çıkmamız dolayısıyla bizi kutladılar. Çok nazik bir biçimde bize yağmurlu mevsimde kimsenin yolculuk etmediği söylendi. Hiç şüphesiz tanrılar bizden memnun kalmıştı. Oldukça yakın tarihlere kadar Pers ismi Ganj Ovası'nda bilinmiyordu. Fakat gelişmekte olan Magadha Krallığı'nın üniversiteleri fazla olmadığından en zeki gençler eğitim için Varanasi'ye ya da Taksila'ya gönderilmektedir. Doğal olarak Taksila Varanasi'ye tercih edilmektedir. Çünkü daha uzaktadır ve gençler her zaman kendileriyle evleri arasında mümkün olduğunca çok mesafe koymak istemektedir. Sonuç olarak genç Magadhalılar Taksila da sadece Perslerin gücünü öğrenmekle kalmamakta, aynı zamanda 20. satraplıktan gelen Perslerle de karşılaşma imkanı bulmaktadırlar. Naiplik sarayında Varanasi valisi tarafından kabul edildik. Vali bir Dravidyen olarak esmer olmakla birlikte Ari savaşçı sınıfına mensuptu. Bana yaklaştı ve eğildi. Alışılmış konuşmamı yaparken fırtınadaki söğüt ağacı gibi titrediğini gördüm. Açıkçası korkmuştu ve ben bu durumdan büyük haz duydum. Bırakın diye düşündüm kendi kendime. Bırakın Dara'dan ve elçisinden korksunlar. İltifat dolu sözlerimi bitirdiğimde vali döndü ve altın rengi kumaştan bir sarığın altından bakırsı saçının bir tutamı görünen uzun boylu soluk yüzlü bir adamı işaret etti. Sayın elçi, dedi, bu bizim değerli konuğumuz Magadha kralının baş mabeyincisi Varsakara. Varsakara bir devenin hantallığıyla bana doğru ilerledi. Yüz yüze Hint usulüyle birbirimizi selamladık. Bu çok sayıda baş sallama ve el kavuşturmadan ibaret bir selamlaşma şeklidir. Fiziksel bir temas söz konusu değildir. Kral Bimbisara büyük bir istekle Kral Dara'nın elçisini beklemektedir. Varsakara'nın sesi böyle iri bir insan için çok inceydi. Kral Rajagriha'da, dedi, ve yağmurlar dinmeden sizi orada kabul etmek istiyor. Büyük kralın elçisi de merakla Kral Bimbisara ile karşılaşmayı bekliyor. Artık bir tercüman yardımı olmadan törensel konuşmaları yapabiliyordum. Hindistan'daki elçilik görevim bitmeden Caraka'ya saray dilini öğretmeye başlamıştım. Başlangıçta Dara'yı büyük kral olarak zikrediyordum. Fakat Bimbisara'nın saray mensupları bu ünvanı Bimbisara için kullanmaya başladığından ben de Dara'yı krallar kralı olarak anmaya başladım. Buna asla bir karşılık bulamayacaklardı. Bu çok güzel bir tesadüf, dedi mabeyince yeşil sakalını sıvazlayarak. Her ikimiz de aynı anda Varanasi'deyiz. Rajagriha'ya birlikte yolculuk etmek en büyük arzum. Bu bizi de memnun eder, dedim valiye dönerek. Onun da konuşmaya katılmasını istiyordum. Fakat o gözlerini dikmiş sert sert Varsakara'ya bakıyordu. Vali ve mahiyetini korkutan pek tabii ki ben değildim. Magadalıydı. Meraklanmıştım. Protokolü bir kenara bırakarak sordum. Sizi Varanasi'ye getiren nedir? Varsakara parlak kırmızı dişleri görünecek şekilde gülümsedi. Sürekli biber yaprağı çiğnemekteydi. Aygır'a yakın olmak için Varanasi'deyim, dedi. Şu an şehrin dışındaki yaban korusunda. O da bizim gibi yağmurdan hoşlanmıyor. Bir süre sonra kutsal yolculuğuna devam edecek. Eğer Varanasi'ye girerse... Varsakara cümlesini tamamlamadı. Bunun yerine bana bütün kırmızı dişlerini gösterdi. Bu sırada valinin esmer yüzü uzun süre önce sönmüş bir ateşin külleri gibi görünüyordu. Koruda olan kimin atı diye sordum. Yolculuğu neden kutsal? Gerçekten büyük bir kralın saltanatı sırasında en az bir defa at kurbanı için hazırlık yapılmaktadır. Mabeyincinin büyük sözcüğünü kullanmasından hoşlanmıyordum. Fakat bir şey demedim. Onu yola getirecek kadar zamanım olacaktı. Gözümün önünde Dara'nın bütün Hindistan üzerine kanatlarını germiş ve yağmurla birlikte aşağı inen kartalını görüyordum. 15. ayrımın sonu, sayfa 230.